Ayrım 12. Kader ağlarını örerken. Agop J. Hacıkyan. Sayfa 170. Nur'la geçirdiği geceden beri Nayiri sürekli onu düşünüyordu. Küçük apartmanında bir başına kahvaltı ederken onun da yanında olmasını istiyordu. Acaba onunla yaşamak ister miydi? Jipini kullanmak, geceleri arkadaşlarıyla buluşup dansa gitmek, ona üniversite yaşamını anlatmak, projelerinden söz etmek. Birden fark etti ki kendisi Nur hakkında hiçbir şey bilmiyordu. Kendisini fazla sıradan hissetti. Onun gibi bir kız böyle bir adamı asla elinde tutamazdı. Güzel olduğunu biliyordu ama bakalım bu onun için yeterli miydi? İstediği kadını kollarını alabilir o. Peki ben ayak altında dolaşan bunca rakibiyle nasıl başa çıkarım? Tamam, zekam normal, asabi değilim, çok salak da değilim, eğitimliyim ama onun beni olağanüstü biri gibi görmesini istiyorum. Dün anlattığım piyanist öyküsü nedeniyle beni ukala sandı kesinlikle. Beni geri zekalı sandı, zaten beni aramadı bile. Telefonun sesi Nayiri'yi yerinden sıçrattı. Ahize'ye saldırdı ama Greg'in sesini duyunca keyfi kaçtı ve düş kırıklığına uğradı. Greg ise Nayiri'ye yarı küskün, yarı endişeli bir sesle suskunluğunun nedenini soruyordu. Bir şekilde kızı ailesini ve dostlarını işkence etmekte suçluyordu. Nayiri uzun monoloğunu hiç kesmeden dinledi. Dakikalar sonra artık ona daha fazla tahammül edemeyeceğinden emindi. Nazik olmayı becerebilseydin böyle ağlayıp sızlamadan önce hatırımı sorardın. Ayrıca bana benimle ilgili soru sorduğunda ailemi karıştırma. Senin ruh halinin ailemle hiç ilgisi yok. Bana durmadan soru soracağına dön de kendine bak. Eğer seni günlerdir aramadıysam bu, sana söyleyecek hiçbir sözüm kalmadığı içindi. Dostlarıma gelince onları görmek istemediğimi nereden çıkarıyorsun? Onları seninle birlikteyken görmek istemiyorum. Her zaman her şey benim yüzümden. Hiçbir zaman düzgün bir iş yapmam. Sana gelince sen hiç olay çıkarmazsın. Suçu başkalarına yüklemeye bayılırsın. Böylesi senin için daha kolay. Daha güvenli bir yol çünkü. Bir kukla gibisin Greg. Sen hayatımda tanıdığım en can sıkıcı insansın. Hoşça kal. İşte Nayiri'nin aylardır ondan ayrılabilmek için bulmaya çalıştığı sözler bunlardı. Kız kardeşleri haklıydı. Çok can sıkıcı biriydi. Jake de haklıydı. Bu çocuk ona göre değildi. Rahatlamıştı, kendini duşa attı. Daha sonra özenle hazırlandı. En güzel elbiselerinden birini giyip çabucak sokağa çıktı. Hızlı hızlı yürüyordu. Otelin büyük holu kaynıyordu. Turist gruplara doluşmuştu. Kimi boynuna fotoğraf makinesi asmış, resim çekmeye çalışıyor, kimi bavullarını arıyor, kiminin elinde turistik rehber kitapları. İnsanlar kalabalıkta bir oraya bir buraya gitmeye çabalıyor, birbirleriyle itişerek ya bir broşür istiyorlar ya da öteki tarafta gördüğü bir dostuna ulaşmaya çalışıyordu. Babil Kulesi'ni andıran bu yerde dünyanın tüm dilleri konuşuluyor gibiydi. Çiçekli bir Tahiti gömleği ve limon sarısı bermuda giymiş kısa boylu çok esmer bir adam, Nur'u dirseğinden çekerek merdivenlerin orada ve tüm salona egemen olan dev duvar saatinin önüne götürdü. Garip bir şiveyle bu saatin 1893 yılında Chicago'daki Dünya Fuarı nedeniyle yapıldığını anlattı. Eski otel yıkılıp yerine Empire State Building saat de yerinden sökülüp buraya getirilmişti. Esmer adam daha sonra bir adım geri çekildi. Senti Cuebello. Ne güzel olduğunu anladın mı? Anlamında İtalyanca sözcük, çevirenin notu. Bir an Nur'un yüzüne baktı. Sonra kendi grubunu bulmak üzere kalabalığa karıştı. Nur onun kalabalıkta yok oluşunu gülerek izledi. O sırada çok tanıdık bir silüet gördü. Müracaatın önündeki banko ile afişlerin asıldığı tablonun arasından Nayi çıktı. Nur onun turist grubu içinde kaybolacağından korkarak göz hapsini aldı. Onu böyle sabah sabah görmeye geldiğine bakılırsa önemli bir şeyler olmuştu anlaşılan. Birbirlerine doğru ilerlediler. Kız kendini Nur'un kollarına attı. Delikanlı onu kollarının arasında zarifçe tuttu ve alnına bir öpücük kondurdu. Sizi görmem gerekiyordu, dedi Nayiri. Ben de telefon etmek değil sizi görmek istiyordum. Gazeteye gelecektim. Geç kaldınız, işte buradayım. Haydi biraz dolaşalım. Burası çok kalabalık. Sizi izliyorum. Merak ettim, neden böyle art deko bir otel seçtiniz? Size hiç uymuyor. Ünlü arasında kaybolmak için. Hayır, aslında şirketim rezervasyonu bu otelden yapmış. Mahallede bir gezinti öneriyorum, kabul mü? 5. caddeye doğru yürürlerken Nayiri ona araştırmaların nasıl gittiğini sordu. Bir iki omuz silkti. Bu ilanın ne işe yaradığını merak ediyorum. New York Times'a yayınlanan ilan için sadece 2 kişi aradı. Oldukça yaşlı bir kadın, Maro Balya'nın çoktan öldüğünü söyleyip kendisinin yaşayan tek mirasçı olduğunu vurguladı. Arayan ikinci şahıs da aşağı yukarı Maro'nun yaşındaydı. İstanbul'un nerede bulunduğundan bile haberi yoktu. İstanbul, Michigan'dadır deyiverdi. Toptan yenilgi. Paraya konmak için ortaya çıkan iki sahtekar. Eğer sizin gazetedeki ilan da sonuç vermezse, işi başaramadan İstanbul'a döneceğim. Mayri sessizdi. O dönecek diye düşünüyordu. Birkaç gün daha beklemek iyi olacak. Eminim. Bazen insanlar tüm ilanları okumazlar. Bazılarına da dostları haber verir. Bu zaman alacak bir iş. Yeteri kadar bekledim. Artık öteliğe dönelim mi? Ne dersiniz? Nayiri bu çift anlamlı cümlenin üstüne tek söz eklemedi. O da beklemek istemiyordu. Nur, ileti ya da bir haber var mı diye müracaata sormaya gitmişti. Döndüğünde Nayiri'nin gözlerinin içine baktı. Onlara kahvaltıyı odama getirmelerini söyledim. Lokantaya gittiğimizde bizi böcekmişiz gibi izlemelerine dayanamıyorum. Ve ayrıca Lehman'a konu olmaktan da kurtulacağız diye geçirdi içinden. Nayiri bu öneri karşısında şok geçirdi, dili tutuldu. Hiçbir şey söylemeden Nur'u izledi. Konuşmadan yukarı çıktılar. Kararlarını vermişlerdi. Nur kenara çekilip onun içeri girmesini sağladı. Genç kız odanın suitin büyüklüğünden etkilenmişti. İçerisi koyu kızıl mobilyalarla dikkatlice dekore edilmişti. Ama demode ve kötü görüntülüydüler. Kendini geniş bir koltuğa attı. O sırada camın kenarındaki ipekli süsleri gördü. İçi ürpermişti. Uf, ne korkunç renk dedi Nur'a. Tam bir Sheraton tarzı. Kuzey Amerikalılar bayılırmış bildiğim kadarıyla. Moro Balyan'ı bulamazsanız başınıza ne gelebilir? Fazla mesai alamazsınız. Sizi iyi tanımıyorum ama sanki bu işle profesyonellikten öte kişisel olarak ilgileniyorsunuz gibi geldi. Yanılıyor muyum? İnanılmazsınız. Evet doğru. Biraz da kişisel bir nedenim var. Sizi içten içe heyecanlandıran bir şey değil mi? Nayir'in sorusu Nur'u allak bullak etmişti. Neyse ki aynı anda garson çocuk kapıyı tıklatmıştı da soruya başka bir cümleyle karşılık verdi. Ve işte öykümü beğendiniz mi? Nayiri yanıtların tümünü birden verdi. Yatak odasına gel. Yatağın örtülerini yere attı. Acele soyunup uzandı. Vücudunu gözden geçirmeye başladı. Güzel hatları vardı. Olağanüstü güzel kalçalar. Yattığı yerden Nur'un erkeklik organını inceleyerek kendisini ne kadar arzuladığını ölçmeye çalıştı. Daha sonra o yanına uzandığında uzun uzun öpüştüler. Nur onu yumuşak dokunuşlarla okşuyordu. Nayir'in memelerini okşarken uçlarının avuçlarında sertleştiğini hissetti. Dudaklarını bıraktı, göğüslerini emmeye başladı. Onları hafif hafif ısırarak dilini meme uçlarının etrafında gezdiriyordu. Nayiri onu yüreklendirmek için aşk oyunlarına katılıyordu. Erkeğinin başını bacaklarının arasına almayı düşünürken istediği oldu. Nur yapağı yumağının arasından ona suyulanı doya doya tadıyordu. Kız bağırmamak için kendini güçlükle zapt etti. Daha önce hiç duymadığı bir coşkuyla alev alev yanmaya başladı. Hemen orgazm olmamak için kendini tuttu. Ellerini sevgilisinin saçlarında gezdirerek fısıldadı. Haydi artık al beni. Nur içine girdiği an bir çığlık attı ve gözlerini yumdu. Yeniden kendilerine geldiklerinde güneş ışınları eşyaların arasında dolanıyordu. Garson odaya getirdiğinden beri onları bekleyen kahvaltının başına oturdular. 17. Antep'te ve Karadeniz kıyılarında Kardama ailesi 18. yüzyıldan beri ünlüydü. İşçiler ve köylüler için topraklarının güvence altında olduğunu bilmek rahatlatıcı bir şeydi. Ülkenin ekonomik gelişmesi ve yörede yaşayanların huzurunun garantisiydiler. Bu nedenle Altan, Bafra'da tütün tarlalarındaki ayaklanmada kimin parmağı olabileceğini merak ediyordu. Kötü niyetli birinin bu işlerden yarar sağladığı belliydi ama bu biri kim olabilirdi? Uçak yolculuğu sırasında Altan, Ankara'dan hareket etmeden önce Ramazan'la yaptıkları konuşmayı bir daha düşündü. Siyah limuzin gıcırtılı bir fren sesiyle gelip tam kaldırımın kenarına yanaşmıştı. Ramazan elektrikli kumandayla arka camı açmış, "Atla, sana çok önemli bir şey söyleyeceğim." diyerek Altan'ı arabasına almıştı. Ramazan'ın bu kumandanlık taslayan halleri ve emredermiş gibi kısa, kesik cümlelerle konuşması Altan'ı her zaman sinirlendirirdi. O kendi ailesi dahil herkesi emrindeki askerlermiş gibi yönetmeye kalkardı. Ramazan koyu lacivert kostümüyle etkisini artırmaya çalışıyordu. Altan'a arka koltuğun hemen önündeki açılır kapanır sandalyeye oturmasını söyledi. Böylece kardeşiyle yüz yüze konuşabileceklerdi. Arabayı dayanılması çok zor bir limon kolonyası kokusu sarmıştı. Ramazan iş konuşmak istediği zamanlarda yaptığı gibi şoförle aralarındaki camı kapattı. Birkaç dakika önce Kenan beni aradı. Haberler kötü. Bafra'daki tüm tarlalarımızda işçiler grev yapmış, olaylar büyüyormuş. Böyle bir şeyi kabul etmeme imkan yok. Sen hemen oraya git ve bu korkunç olayı halletmeye, bastırmaya çalış. Ne oluyoruz yani? Onların bir evet ya da hayırıyla mı çalışacağız? Ben yörenin jandarmasına haber verdim. Olayı el koymak üzereler. Onlar istenmeyen şeyleri hemen noktalar. Ama grev yapanlarla gövde gövdeye gelmeleri basında yanlış yankılanabilir. Ailemizin adının öyle abuk subuk sosyete haberleriyle bir tutulmasını istemiyorum. derhal bir avuç işçi ve köylünü başlattığı olayı bastır. Ayaklandıranları, elebaşlarını cezalandır. Böyle bir şeyin tekrarlanmasını istemiyorum. Sana güveniyorum. Altan ağabeyinin bu konuşmasından irkilmişti. Hiçbir yorum yapmadı. Arabadan inerken de kuru bir hoşça kal dedi. Hepsi bu. 2 saat sonra Karadeniz'in en büyük liman şehri Samsun Havaalanı'na inmişti. Alanın önünde duran taksiye bindi ama bu külüstür arabanın onu istediği yere kadar götürebileceğine pek inanamıyordu. Eski bir Mercedes olan arabanın her yanı dökülüyordu. Altan arka koltuğa oturduğunda doğrudan karoseriye oturmuş gibi oldu, canı yandı. Bunlara karşın güler yüzlü bir adam olan şoför şarkı söylüyordu. Sanki dünyanın en mutlu insanıydı bu adam. Sonra konuşmaya başladı. Bugün bu arabanın son günü dedi ve sürdürdü. Onunla binlerce kilometre yol yaptık ama yarın artık Dacı'ya gidiyor. Patronum altıma yepyeni bir araba vereceğini söyledi. Altan sessiz dinledi. Bir gün daha geç gelmiş olsaydı yeni arabasından yararlanabilecekti belki. Altan çarşı içinden geçiyordu. Burası bayram yeri gibiydi. Lokantalardan bangır bangır son moda Türkçe şarkılar duyuluyor. Müşteri çekmeye çalışıyorlardı. O sırada mavi beyaz kareli komik bir araba geçti. Tepesinde ise arabadan büyük bir hoparlör vardı. Kendi yeni gelen Türk Houdini'yi haber veriyordu. Houdini dünyanın en ünlü sihirbazlarından biridir. Çevirenin notu. Altan bir kafenin kaldırıma yayılmış masalarından birine oturup etrafı seyrederek kardeşi Erol'u beklemeye başladı. Onun arabasıyla fidanlıklara gideceklerdi. Altan ve Erol üzeri açık cipleriyle Bafra'ya doğru yol alıyorlardı. Bafra bir kıyı şehriydi. Oldukça gelişmiş bu küçük şehrin nüfusunun çoğunluğunu tütün tarlalarında çalışan işçiler oluşturuyordu. Serin esen rüzgar Karadeniz'i dalgalandırıyor. Geniş dalgalar beyaz köpüklü tepecikleri oluşturduktan sonra gelip kıyıdaki kayalıklarda parçalanıyorlardı. Yolun kara tarafında ise göz alabildiğine uzanan mısır ve tütün tarlaları adeta yeşil bir deniz oluşturuyordu. Bu deniz Anadolu'nun en büyük nehirlerinden Kızılırmak ve Yeşilırmak arasında dalgalanıyordu. Samsun'a dökülen bu iki nehrin deltalarında ise bol miktarda fındık bahçeleri vardı. Çok yağmur olan bu kıyılar bütün yıl zümrüt yeşiliydi. Bir gece önce yağan yağmur ve fırtına yolda iri çukurlar oluşturmuş ve yolun büyük bölümünü su basmıştı. Böylece yol balçık tarlasına dönüştüğünden cip yola zorlukla devam ediyor, Erol ise direksiyona güçlükle hakim olabiliyordu. Altan yan tarafta oturmuş, düşüncelere dalmış gitmişti. Erol'a onunla birlikte gelmesini önermişti çünkü işler kötüye giderse yanında güvenilir bir tanık bulundurmak istiyordu. Kendinden 10 yaş küçük olan bu üvey kardeşi aslında çok zayıf karakterliydi. Nedeni de etrafındakilerin baskıcı davranışlarıydı. Sonunda Erol büyük ağabeylerine yanaşmayı, daha doğrusu sığınmayı yeğledi. Böylece hem korunacak hem de belki bir gün aile şirketini başına geçebilecekti. Aslında Altan'ın araması onu çok mutlu etmişti. Bu küçük hareket egosunu okşamıştı ve Ramazan ile Turan'a duyduğu hırsı duymamıştı. Yol çay üretimi merkezi Rize'ye kadar kıvrıla kıvrıla gidiyordu. Altan Rize'ye hayrandı. Oradaki çay ekimini gözden geçirmeye gitmek, o beyaz çay çiçeklerini izlemek ona hep keyif vermişti. İnsanların candanlığı, sıcaklığı ve çay bahçelerinin zümrüt yeşilini hep özlemle hatırlardı. Altan'ın en sevdiği yöreydi burası. Her şeyi, bölgenin tüm bitki örtüsünü, çay bahçelerini, fındıklıkları, yeşim taşı gibi parlayan ormanlarını seviyordu. Arkada 150 kilometre boyunca uzanan Pontus dağları dev bir kemer, tak oluşturarak Laz ülkesini sınırlıyordu. Bir zamanlar Kafkas dağdan inen bu insanlar Karadeniz'in güneydoğusuna yerleşmişlerdi. Ekim alanlarına doğru ilerlerken Altan sessizliği bozdu. Yeni antropu buralarda olacaktı diye eliyle yeni düzenlendiği belli olan geniş bir araziyi gösterdi. Ülkenin en büyük antroposu olacak. Gurur verici değil mi? Babamız inşaatı görebilmeyi ne çok isterdi. Oysa başta bu fikre karşıydı. Onu razı edebilmek epey zamanımızı aldı. Çünkü işletmeyi aşırı genişletmenin tehlikeli olacağını düşünüyordu. Böyle girişimler çok parayla kotarılır ama beraberinde de sorunlar getirir. Grev gibi örneğin. Gelişmekten korkmamak lazım. Yoksa Asya ülkeleriyle rekabet edemeyiz, direnemeyiz. Bu bağlamda tek tehlike Ramazan ve Turan. Sen de iyi bilirsin bunu. Erol konuşmayı sürdürmedi ve tüm dikkatini yola vermiş gibi gözüktü. Kızılırmak kıyısı boyunca ilerliyorlardı. Tahta levhalardan oluşturulmuş bina benzeri yerlerde tütünler kurumaya bırakılmıştı. Altan hemen bu binacıkları gözden geçirmeye başladı. Bir tanesinin tavanını iyice elden geçirmek gerekecekti. Vardıklarında sorumlu ustabaşıyla konuşmaya karar verdi. Erol'a döndü ama o gözünü yola dikmişti. Unutma, geçerken Kenan'ı alacağız. Bize katılma fikrine sıcak bakmadı diye humurdandı Erol. O zaten hiçbir zaman hiçbir şeye katılmaz. İyi ki biz varız da aile işleriyle ilgileniyoruz. Eğer Kenan işleri yönetiyor olsaydı çoktan iflas etmiştik. Makineyi mecazi anlamda döndürmek için canımız çıkıyor. Karşılığında yalnızca eleştiri alıyoruz. Bu kafa yapısı artık canıma yetti. Altan birden küçük kardeşi Kenan'ın bu denli bencil oluşuna hırslandı. Onun bu davranışlarını açıklayacak yeterli sözcük bile bulamıyordu. Kenan'ı tanırsın, öyle pek kurnaz biri değildir. 10 parmağı var ama bir işe yaramaz. Beyni var ama kullanmaz. Beyninin var olduğunu farkında değildir, belki de. Onun hakkında böyle sert konuşma. O çocuk aslında acınacak biri. Konuşmayı daha fazla uzatmasalar da iki kardeş Kenan konusunda hemfikirdi. İkisi de Kenan'ın bir an önce bir kadın bulmasından yanaydı. Çünkü o böyle konularla ilgileneceğini, eski Yunan orospuları gibi durmadan mücevher biriktiriyor. Villalarla doldurduğu apartman dairesi Altan'ın deyimiyle bir evden çok bir genel eve benziyordu. Ona ebeveynlik etmekten bıktım. Üstelik teşekkür bile etmez diye homurdandı Altan. Doğru, sümsüğün biri. Aslında Kenan'ın böyle tuhaf oluşuna Makbule teyzelerinin onu çok kötü yetiştirmesi nedendi. Çok korumacı davranmıştı. Bahçeden azıcık uzaklaşsa hemen arkasından koşardı. Öbür çocuklar gibi koşup oynayacağına günlerini haremde kadınlar arasında geçirmişti. Diğerlerine göre o tam bir muhallebi çocuğuydu. Ne ata binmeyi bilirdi ne de araba kullanmayı. Neden onun bizimle gelmesini istedin anlamadım dedi Erol. Onun da orada bulmasını istiyorum diye yanıtladı Altan. Kenan dünyada yoksul insanların olduğunu anlamalıydı. Onlar terleyip para kazandıkça kendisi de fantezilerini tatmin edebilecek biblolarını alabiliyordu. Yoksa para öyle gökten yağmıyordu. Ona ağabeylerinin aile yararına olan şeyler için nasıl mücadele verdiklerini göstermek ve bu tembeli biraz olsun şirket işlerinden haberdar etmek istiyordu. Belki de birkaç kılışının primlerini ya da ücretlerini artırmak gerekecekti. Bu nedenle de Altan Kenan'ı yanında götürmek istiyordu. Belli olmaz, bakarsınız işleri yoluna koymanın öyle kolay olmadığını anlardı. Bak Kenan'ın arabası. İçine gizlenmiş bizi bekliyor. Cip durur durmaz bir sinek bulutu etraflarını sardı. Erol başını eğdi. Günün bu saatinde çekilmez olurlar. Ürün içinde zararlı diye ekledi Altan. Aklı şimdiden karşı karşıya geleceği işçi grubuna takılıydı. Üç kardeş sinekleri kovalaya kovalaya acele birbirleriyle selamlaştılar. Kenan Cip'in arka koltuğuna oturduğu an sızlanmaya başladı. Sinekleri lanetliyor, arka koltuğun böbreklerini ağrıttığını söyleyip duruyordu. Altan ve Erol bakışıp gülüştüler. Yol boyunca hep tepeleme ve kötü yüklenmiş kamyonlarla karşılaştılar. Bu araçlar her virajda devrilecekmiş gibi görünüyordu. Bir süre daha güneşin battığı yöne doğru yol aldıktan sonra ilk çalışma alanı gözüktü. Uçsuz bucaksız toprağın yüzeyi açık sarı çiçekler ve koyu yeşil yapraklarla örtülüydü. Yarı çıplak, yanık tenli tütün işçileri ter içinde Şubat ayında ekimi yapılmış genç tütün fidanlarında oluşan asalakları ayıklıyor, işe yaramayan küçük yaprakları koparıyorlardı. 8 kilometre kadar uzakta tarım işçileri önceki yılın bitkileriyle uğraşıyor, olgunlaşmış yapraklardan arta kalan varsa kesiyorlardı. Altan uzaktan bile kurumaya bırakılan tütünün kokusunu alabiliyordu. Kenan'a döndü, ona birkaç açıklama yapmak gerektiğini düşünüyordu. Şu gördüğün kapısı sıkıca kapalı ambarlarda henüz yeşil olan tütün yaprakları asılı. Uzun metal borulara asılı olan bu yaprakların boruların yaydığı cehennem sıcağıyla kurumasını sağlarlar. Yapraklar kurulduğu zaman onları fabrikaya götürürüz. Orada tütün temizlenir, ayıklanır, sınıflanır, yeniden kurutulur. Sonra hafifçe nemlendirilir. Bu işlemden sonra balyalanır, antrepoya konur ve nakliyat zamanına kadar bekletilir. İlginç dedi pat diye Kenan. Anlatılanları dinlememişti bile. Balyalama fabrikasında ayaklanma var. Grev yapanlar bazı işçilerin kendileri kadar çalıştığını ama servet kazandığını iddia ediyor. Saat akşamın 6'sı olmuştu ama işçiler hala iş başındaydı. Ben hiç grev yapanı rastlamadım dedi Erol. Bir saat çalışıp bir saat boyunca da işi durduruyorlar. Eğer onlara yarına kadar tatmin edici, olumlu bir şeyler söyleyemezsek işi tamamen durdururlar ki bu da fabrikanın çalışmaması demektir. Güneyin bu bölgesinde gün batımı başlıyordu. Gökyüzü pembeleşmiş, gölgeler yavaş yavaş fidanlıkları, otlakları kaplamaya başlıyordu. Karanlık tamamen inmeden müezzinin sesi uçsuz bucaksız sarlalarda yankılandı. Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allahu Ekber, Allah büyüktür. Böyle seslenerek insanları akşam duasına çağırıyordu. Allah'tan büyük Tanrı yoktur, duaya gelin, duaya gelin. Bu ses gün batımının sükunetini bozmuş, günahkar ruhları arınmaya davet ediyordu. Erol arabasını yolun kenarına çekti. Üç kardeş başlarını önlerine eğerek duaya başladılar. Çiftliğin ambarlarından işçiler dua etmek için dışarı çıkıyorlardı. Kilimlerini kıble yönünde serdiler, sonra eğilip doğrularak namaz kılmaya başladılar. Dua biter bitmez, iri yarı beş güvenlik sorumlusu köylü, cibi fark ederek koştular ve iki büklüm eğilerek gelenleri selamladılar. Üç kişi birlikte gelmiş diye gizlice mırıldandı köylülerden biri. Yapmayı düşündüğümüz şeye izin vermeyecekler. Altan tütün kurutma barakalarının önünde, ellerinde sopalar, kalın dallar, yabalar, kürekler taşıyan kalabalık köylü grubunu fark etmişti. Onlara katılan kadınların varlığı, durumun tehlikeli olduğunun belirtisiydi. Kocalarına destek vermek amacıyla iniliyor ve ağıt yakarak durumlarının işler acısı olduğunu anlatmaya çalışıyorlardı. Bu intilerle dikkat çekmek istiyorlar dedi Erol kardeşlerine. Bırak ilerlesinler dedi Altan, sesini sakince vurgulayarak. Biz kararlaştırdığımız gibi fabrikaya gidelim, zaten sorunları orada dinleyeceğiz. Güneş tepelerin ardına indiğinde yeni katılımlar olmuş, grevci ürküntü verici bir sayıya ulaşmıştı. Homurtular ve gürültü artıyordu. Üç ayrı grup insan ziraat aleti ellerinde adeta savaşa katılan askerler gibi yürüyorlardı. İşçiler tütün işlenen fabrikaya yöneldiler. Kapının yakınına birikip ellerindeki aletleri tehdit eder biçimde sallamaya başladılar. Bir bölümü de 3-5 tek katlı, damsız, balçıktan veya taştan yapılmış evleri kuşatmıştı. Erol birden arabayı çalıştırdı ve büyük bir hızla fabrikaya doğru sürmeye başladı. Köylüler arabanın hızla üzerlerine gelmekte olduğunu görünce iki yana kaçıştılar. Kardam ailesinin başkanını da bu arada fark etmişlerdi. Fabrikanın avlusuna toplandıklarında etrafta çıt çıkmıyordu. Grevciler cipin etrafında yarım daire oluşturmuştu. Kenan tamamen korkudan kasılmış halde burada ne işi olduğunu düşünüyor, dişlerinin takırdamasına zor engel oluyordu. Erol'a gelince o kardeşinin durumunda değildi ama kendini zorlayarak kendinden emin, kibirli bir hava takınmaya çalışıyordu. Altan ise sakin de kendinden emindi. Cipin üstüne tırmandı ve rahat bir tavırla etrafta toplananları izledi. Ön sırada duran elebaşlarını tek tek gözlerini dikerek süzdü. Hemşerilerim, beni dinleyin. Üçümüz birlikte sizleri dinlemeye geldik. Yabalarınızı, sopalarınızı bırakın. Elde silahla sorun çözülmez. Savaşmak için değil, konuşmak için buradayız. Aranızdan birinin öne çıkarak sıkıntılarınızı dile getirmesini istiyorum. Hepinize ayrı ayrı konuşamam. Bir sözcü seçin, öne çıksın. Onu yemeyiz. Hem biz üç kişiyiz, siz ise onlarcasınız. Haydi karar verin. Biz bekliyoruz. Ama geceyi burada geçirmeyi düşünmüyoruz. Yarım saat sonra isyancılar tarım aletlerini bırakmış ve aralarından birkaç kişiyi sözcü olarak seçmişlerdi. Bunlar sorunları Kardam kardeşlere aktaracaklardı. Tütün işçilerinden oluşan 6 kişilik temsilci grubu cipe yaklaştı ve dilekleri iletti. İlk istek paraların artmasıydı. Daha fazla ücret istiyorlardı. Bu öneriyi ileten orta boylu, sıska ama kaslı bir Laz'dı. 12. ayrımın sonu, sayfa 183.